Ayrım yirmi, rüzgarlara söyleyen Henning Mankell, sayfa 202. Şafak. O sabahı hiç unutmayacağım. Fırından dışarı çıkmamla o güne dek görmediğim bir gün doğumuyla karşılaştım. Yoksa sorun benim gözlerimde miydi? Gözlerim artık ışığın sırlarını, Nelio'nun kendi mekanında boşlukta süzülen görünmez ruhunun renk kattığı şafağın kırmızısını gerçekten yakalayabilecek kadar değişmiş miydi? Sokakta hareketsiz durdum. Nelio'nun bana damda kazandırmış olduğu, insanın nerede olursa olsun hep dünyanın ortasında bulunduğu görüşü şimdi çok açık bir şey gibi görünüyordu. Kırık bir lağım kapağının kenarında oturan bir sıçan gözlerini bana dikmişti. Tam o anda yer hafif bir depremle sarsıldı. Daha önce böyle bir şeyi hiç yaşamamıştım ama ne olduğunu biliyordum. Don Joachim devrinin başlangıcına şahit olan yaşlılar toprağın titremeye başladığını, sonra da yerin yarılıp evleri yuttuğunu anlatırlardı. Bunu bizzat yaşamış olanlar depremin tekrarlayarak toprağı alt üst etmesini beklemişlerdi. Pek çok yaşlının bu yüzden merdiven çıkmaktan kaçındığını ve taştan şehirdeki evlerin birinci ya da ikinci katında uyumak istemediklerini biliyordum. Deprem hemen ayaklarının dibinde bir yarık açabilecek olsa bile zeminde toprağa yakın oturmak istiyorlardı. Sıcak toprak tarafından yutulmak, çöken evlerin altında kalmaktan evlaydı. Deprem kısa, hemen hemen 10 saniye kadar sürdü. Fırının duvarından sıvalar düştü, camlardan biri takırdadı. Sıçan yerin altına kaçmıştı. Hepsi buydu. Ortalık tekrar sessizleşti. O sırada caddede bulunan erken kalkmış birkaç kişi, uykularından sıçrayarak uyanmış sokak çocukları, türlü çeşitli işlerine doğru yola koyulmuş işçiler ve empregadolar hareketlerinin ortasında donup kalmışlardı. İnsan depremi sanki vücudunda hissetmiyor, daha ziyade duyduğunu sandığını bir gürültü olarak, alışılmadık bir şeyin gerçekleşmekte olduğu şeklinde bir his olarak algılıyordu. Depremin hemen sonrasında tam bir sessizlik hakim olmuştu ortalığa. Şehir nefesini tutmuştu. Hemen ardından büyük bir kargaşa baş gösterdi. Çoğu hala gece kıyafetleri içindeki insanlar evlerinden dışarı akın etti. Bir kısmının elinde değerli şeylerini koydukları kutular vardı. Kimisi ise eline ilk geçen nesneyi kapmıştı. Küçük aynalarla, yelpazelerle sokağa fırlayan insanlar gördüm. Birinin elinde tava vardı. Herkes paniğin eşiğindeydi. Çöken bir evin altında kalmaktan korktukları için sokağın ortasına toplanıyor, küçük huzursuz gruplar oluşturuyorlardı. O sırada son derece garip bir şeye şahit oldum. Deprem topraktaki görünmez bir hareket olarak aşağıdan geldiği halde herkes başını yukarıya çevirmiş gökyüzüne ve güneşe bakıyordu. Son bir yıl boyunca sık sık üzerinde düşündüğüm halde bunun niye böyle olduğunu hala anlamış değilim. Korkmayan tek kişi bendim herhalde. Cesur ya da korkusuz biri olduğumdan değil, ne olup bittiğini bilen tek kişi olduğumdan. Duyduğumuz ya da garip bir alamet olarak algıladığımız o deprem, atalarının ve yanmış olan köyde bir zamanlar yaşamış olanların kendisini beklediği öteki dünyanın sınırını oluşturan görünmez seti muhteşem bir güçle yıkıp geçmek üzere bu dünya ile arasındaki son bağları koparmış olan Nelio'nun ruhuydu. Alfredo Bomba da orada olacaktı. Hayat giderek unutulan esrarengiz bir rüya benzeri uzak bir hatıra haline gelmişti bile. Bir araya toplanmış insanları görünce bir arabanın üzerine çıkıp herkese ne olduğunu açıklamam gerektiğini düşündüm. Ama bunu yapmadım. Oradan uzaklaşıp kumsala indim ve kumları sürükleyen rüzgarın köklerini tamamen açığa çıkardığı bir ağacın gölgesine oturdum. Orada oturup açık denizi, geniş güneş ışınları altında yayılan üçgen yelkenli küçük balıkçı teknelerini seyrettim. Üzüntüm eziciydi. Nelio'nun bu dünyayı terk edişindeki heybet, yalnız kalmış olmaktan duyduğum acıyı pek az hafifletebilmişti. Ayrıca aklımın yerinde olup olmadığını da tam olarak bilmiyordum. Uzun gecelerin yorgunluğunu hissediyordum. Hayatımda hiç olmadığım kadar bitkindim. Kumdaki ağacın altında otururken gerçekten de uyuyakaldım. Rüyalarım huzursuzdu. Nelio yaşıyordu, bütün şehirde aradığım bir köpeğe dönüşmüştü. Uyandığımda terden sırılsıklandım ve susamıştım. Güneşin konumuna bakılırsa saatlerce uyumuştum. Denizde yüzümü yıkadım. Şehre döndüğümde sabahki heyecanın yatışmış olduğunu fark ettim. Sağda solda birbirleriyle o garip deprem hakkında konuşan insanlar vardı. Ama sanki çok eskilerde kalmış bir olaydı bahsettikleri. Belki aradan 100 yıl geçtikten sonra tekrar sırası geldiğinde olabilecek depremi beklemeye başlamış gibiydiler. Fırına geldiğimde fırıncıların tepsileri fırından çıkarmakta olduğunu gördüm. Fırınların birinin yanında son gece Nelyo'nun göğüs kafesine sarılı olan sargının bir parçasını gördüm. Vücudunu ateşe atarken yerinden kurtulup düşmüş olmalıydı. Etrafımı kolaçan ettikten sonra hemen yerden alıp ateşe attım. Sonra arka avluya gidip tepeden tırnağa yıkandım. Artık erkek kardeşim ve ailesiyle paylaştığım evime dönme zamanının gelmiş olduğunu düşündüm. Hayatım boş tiyatrodaki silah seslerini duyduğum o geceden önce nasılsa tekrar öyle olacaktı. Nelio gitmişti. Ama Maria buradaydı. Gülümsemesi ve önümüzde uzanan sayısız gecelerde pişireceğimiz ekmeklerdi. Ama henüz erkendi. Dama çıktım. Ateşin soldurduğu yüzüyle Nelio'yu orada görmeyi ummuştum belki de. Ama üzerinde zayıf vücudunun izini hala görebildiğim şilte boştu. Kaldırıp silkeledikten sonra havalandırmak amacıyla bacaya dayadım şilteyi. Sonra gece bekçisine geri vermem gereken örtüyü katladım. Yapacak başka bir şey kalmamıştı. İçinde Muvulene kadının otlarının olduğu kabı cebime attım. Tam gitmek üzereydim ki arada bir geceleri gelip Nelio'nun ayaklarının dibine kıvrılıp yatan kediyi fark ettim. Yanıma çağırdıysam da gelmedi. Kendi belirlediği mesafeyi korumakta kararlıydı. Yerimden doğrulduğumda da oturup beni seyretmeyi sürdürdü. Bu onu son görüşüm oldu. Damda geçirdiğim sonraki gecelerde bir daha gelmedi. Bazen Nelio'nun onun yanına öbür dünyaya çağırmış olabileceğini düşünüyorum. Belki de kediler ölüler aleminde canlı kalabiliyorlar. Damdan indiğimde Dona Esmeralda fırına gelmişti. Elinde kim bilir nereden bulduğu parayla dolu bir torba taburesine oturmuş, ince buruşuk parmaklarıyla saydığı maaşları dağıtıyordu. Cimri olmamasına rağmen parayı elinden çıkarmak zor geliyordu sanki. Sanırım bunun nedenini de biliyorum. Tiyatroda yapılması gereken daha pek çok şey vardı ve Dona Esmeralda parayı bu amaçla harcamayı tercih ederdi. Yoksa kendisi için bir şey istediği yoktu. Zaten gidip kendisi için alışveriş yaptığı da görülmemişti. Başındaki şapka en az 50 yıllıktı. Tıpkı elbiseleri ve ayaklarındaki yassılaşmış papuçlar gibi.
''Depremi hissettin mi?'' diye sordu aniden.
''Evet'' dedim. Yer 2 kez sallandı. Tıpkı rüyada beklenmedik bir şeyle karşılaşıp ürperen bir insan gibi.
''Bundan önceki depremi hatırlıyorum. Babamın zamanındaydı. Rahipler depremin dünyanın sonunun yakın olduğunu gösteren bir alamet olduğunu söylemişlerdi.''
Başka bir şey konuşmadık. Tezgahtar kızlara borçlarımı ödedikten sonra şehre doğru yollandım. Sokak çocukları yiyecek bir şey bulabilme umuduyla çöp bidonlarını karıştırıyor, Hintli dükkan sahipleri pencerelerin ve kapıların kepenklerini açıyordu. Ortalığı kaynayan mısır püresi kokusu kaplamıştı ve kimse, kesinlikle hiç kimse Nelio'nun öldüğünü bilmiyordu. Birden Hintli dükkanlarının birinin önünde sebepsiz yere duruverdim ve karanlığa daldım. Her şey olmasını beklediğim gibiydi. Kasanın başında şişman bir Hintli kadın durmuş, siyah satıcılarını gözlüyordu. Çok yaşlı bir adam ne istediğimi sordu. ''Nelio'nun geri gelmesini istiyorum.'' dedim. ''Tekrar hayatta olmasını istiyorum.'' Yüzüme düşünceli bir ifadeyle baktı.
''Bu bizde yok.'' dedi sonra yavaşça. ''Ama yolun karşısındaki dükkana sorabilirsiniz. Onlarda alışılmadık şeyler bulunabiliyor. Mallarını doğrudan çekik gözlü insanların ülkesinden ithal ediyorlar.''
Yaşlı adama teşekkür ettim. Sonra bir şapka satın aldım. Arkasındaki duvarda asılı duran şapkaları gördüm ve ortadaki bir tanesini işaret ettim.
''Bu sıcakta şapkaya ihtiyacınız var tabii.'' dedi ucunda kancası olan, uzun bir sopayla şapkayı duvardan alan yaşlı adam.
Siyah bir şeridi olan beyaz bir şapkayla aldım. Yazdığı faturayı kasadaki kadına ödedim. Parayı verirken şapkanın fiyatının aylığımın yarısından fazla olduğunu fark ettim. Şapkayı başıma geçirip tekrar güneşe çıktım. Bir kafeye oturup bir şeyler yedim. Kafam bomboştu. Akşam fırına döndüm. Maria oradaydı. Elbisesi inceydi. Gülümsemesi bütün yüzünü kaplıyordu. Depremi hissettin mi diye sordum. Hayır dedi gülümseyerek, uyuyordum. Sonra işe giriştik. Gece yarısından az sonra caddeye kadar ona eşlik ettim. Ayrılırken hafifçe kolunu okşadım, gülümsedi. O gece dama çıkmadım. Hava almak istediğimde kapının önüne çıkıp merdivenlere oturdum. Ertesi gün kardeşimin ailesiyle yaşadığı eve gittim. Beni gördüklerine sevindiler. Kardeşimin karısı hasta olup olmadığımı sordu. Kendisine yeni şapka alan birisi hasta olamaz dedi kardeşim. Erkek dediğin istediğini yapar. İstediği zaman eve gelir, istediği zaman gelmez. Yatağımda uzun süre ince duvarlardan bana ulaşan sesleri dinleyerek uyanık yattım. İçimde bir şeylerin olup bittiğinin farkındaydım ama bunun ne olduğunu bilmiyordum. Henüz bilmiyordum. Aradan bir iki hafta geçti. Ekmekleri pişirdim, Maria'nın kolunu okşadım, şapkamı fırının yanındaki kancaya astım. Birkaç kez sabahları eve gitmek içimden gelmediğinde havalandırma kanalından geçerek Dona Esmeralda'nın devrimci filleri konu alan oyunun provalarını izledim. Pek çok oyuncu Dom Joachim rolünü oynamayı denediyse de hiçbiri Dona Esmeralda'yı memnun edememişti. Oyunun konusu oyuncuların kafasını giderek daha da karıştırıyordu. Oyunu çeşitli şekillerde trajedi, komedi, farz ve kabare olarak sahnelemeyi denediler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar hortumları yollarını kesiyordu. Bir seferinde genç, güzel ve şımarık Elena sahnede ağlamaya başladı. Gözyaşlarını hortumla silmeye çalışması o kadar garip bir görüntüydü ki Nelio'nun ölümünden beri ilk kez kahkahalarla güldüm. Artık kendimi içinde yabancı hissettiğim bir mekanda ağırlıksız olarak havada süzülen bir gülüştü bu. Bir gece Maria ile caddeye çıkmış, gülüşünü ve gidişini seyretmiş, tekrar geri dönmüş, fırına bir tepsi sürmüş ve kapağı kapatmıştım. O an, o gecenin Dona Esmeralda'nın fırınında çalıştığım son gece olduğunu fark ettim. Her şeyi tam olarak yapacaktım. Sabah fırının arka tarafında yıkanacak, sonra şapkamı alıp gidecektim. Bir daha geri gelmemecesine. Artık fırıncı olarak kalamayacağım açıktı. Hayatımın geri kalan kısmında yerine getirmem gereken başka bir görev. Nelio'nun hikayesini anlatmalıydım. Dünya onsuz olamazdı. Bu hikaye unutulmamalıydı. Bugün üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtikten sonra bile o anı gayet iyi hatırlıyorum. Aslında bir karar vermemiştim. Karar zaten içimdeydi. Ama ne yapmam gerektiğini ancak o zaman fark etmiştim. Taze ekmek kokusunu özleyeceğimi düşündüm. İnce, havadar elbiseleri içindeki Maria'yı, hatta kim bilir belki Dona Esmeralda'yı ve tiyatrosunu da. Yine de zor bir an olmamıştı o an. Hatta rahatlamış olduğumu söylemem daha doğru olur. Sabah yıkanıp şapkamı askıdan aldıktan sonra kendisine kararımı bildirmek için Dona Esmeralda'nın gelmesini beklemeye başladım. Ama Dona Esmeralda bir türlü gelmek bilmedi. Bunun üzerine alaycı tezgahtar kızlardan birine döndüm. İşi bırakıyorum deyip şapkamı havaya kaldırdım. Dona Esmeralda'ya söyle. Jose Antonio Maria Vaz artık burada çalışmayacak. Ona burada geçirmiş olduğum zamandan keyif aldığımı söyle. Ayrıca de ki yaşadığı sürece asla başka bir fırında ekmek pişirmeyecek. Bunları söylediğim kız Rosa mıydı? Tek hatırladığım şey yüzündeki şaşkın ifade. Bir insan Dona Esmeralda'nın fırınındaki işini kendi isteğiyle bırakacak kadar aptal olabilir miydi? Hem de ortalıkta bu kadar işsiz, parasız, aç insan varken. Yanlış duymadın dedim şapkamı bir kez daha çıkararak. Yanlış duymadın. Gidiyorum ve bir daha gelmeyeceğim. Ancak bu tam olarak doğru değildi. O akşam Maria'nın gelişini gözlemeye karar vermiştim bile. Onu karşılayacaktım, ona veda etmek ve mutlu bir gelecek dilemek istiyordum. Gizliden gizliye ardımdan gelmesini de diliyor olabilir miydim? Bilmiyorum. Ama nereye gelecekti ki? Hem ben nereye gidiyordum? Onu da bilmiyordum. Acil bir görevim vardı ama hangi yöne gitmem gerektiğini bilmiyordum. O son sabah fırından ayrıldıktan sonra büyük bir ferahlık hissettim. Nelio için yas tutmak için bile bir neden göremiyordum. Belki de şimdi bulunduğu yerde muhtemelen kendini pek rahat hissetmeyen Alfredo Bomba için yas tutmak daha doğru olacaktı. Herhalde daha uzun bir süre sokaktaki hayatına, sürüye, çöp bidonlarına ve Adalet Bakanlığı binasının önündeki mukavvalara tekrar kavuşmayı dileyecekti. Bu iş böyle işte. Kimi çöp bidonlarına özlem duyar, kimi de ebedi hayata. İnsanına göre. Nelio'nun heykelinin bulunduğu meydana gittim. Oraya vardığımda heykelin devrilmiş olduğunu şaşırarak gördüm. Meydan insan kaynıyordu. Hintlilerin dükkanları kapalı, buna karşılık Manuel Oliveira'nın kilisesinin kapıları ardına kadar açıktı. Heykel devrilmişti. Anlaşılan deprem ağır heykelin kaidesini yıkacak derecede şiddetliydi. Bronz at yerde yanlamasına yatıyordu. Süvarinin miğferi ezilmişti. Başka bir devrin son kalıntılarıydı çökmüş olan. Şehirdeki bütün gazetelerin muhabirleri oradaydı. Bir fotoğrafçı resim çekiyordu. Çocuklar Don Joaquin'in son anıtının üzerinde oynamaya başlamıştı bile. Manuel'in kilisesi insan doluydu. Depremin tekrar etmesini engellemek, kendilerini korumak amacıyla dualar mırıldanıyorlardı. Yaşlı papaz kilisenin arka duvarındaki büyük siyah haçın altında durmuş, gerçekleşen mucizeyi seyrediyordu. Belki de ağlıyordu, bunu tam göremeyecek kadar uzakta duruyordum. Oradan ayrılırken Nelio'nun ruhunun başımın üzerinde dolandığını hissediyordum. Acıları sona ermişti, vücudundaki kurşunlar artık onu zehirleyemezdi. Son bir selam olarak karnında yaşamış olduğu atı yere yıkmıştı. Hastanenin yakınında bütün şehre hakim bir bankta saatler boyu oturdum. Gözlerimi kıstığımda uzaklarda bir yerde Nelio'nun hikayesini anlattığı 9 gece boyunca yattığı damı bile görebiliyordum. Düşünecek çok şeyim vardı. Nerede oturacaktım, nasıl geçinecektim? Anlatacak hikayesi olan bir insana ihtiyacı olan yiyeceği kim verirdi? Gölgedeki bankta otururken huzursuzluğum giderek arttı. Sonra sokakta yaşayan çocukları düşündüm. Nelio'yu, Alfredo Bomba'yı, Pecado'yu ve diğerlerini. Hepsi yiyeceklerini, yoksulların öğünlerini çöp bidonlarından buluyorlardı. Bu benim de elimin altındaydı. Her yerde de oturabilirdim. Kertenkeleler gibi duvarın birinde yeterince geniş bir yarık bulabilirdim. Mukavvalar, hurda arabalar ne güne duruyordu. Şehir para ödemeden kalınabilecek bir sürü konut sunuyordu insana. Kardeşimin ve ailesinin yanında yaşamak istemediğimden emindim. Orası artık terk ettiğim hayata ait bir mekandı. Banktan kalktığımda kendimi garip bir şekilde derlenip toparlanmış hissediyordum. Boşu boşuna endişeye kapılmıştım. Zengin bir adamdım ben. Anlatabileceğim bir hikayeye, Nelio'nun hikayesine sahiptim. Daha fazlasına ihtiyacım yoktu.
20. ayrımın sonu. Sayfa 210.